ayrım 8, sayfa 94. Kötülük sorunu ve teodise. Kötülük sorununun mahiyeti. Kelime olarak kötülük, genellikle fena, yararsız, hoşa gitmeyen, gerekli niteliklere sahip olmayan, istenilmeyen davranış ve söz anlamlarına gelirken, felsefi terminolojide duyan, hisseden varlıkların incinmesi ve insanın olumsuz, yıkıcı olarak isimlendirdiği her şeydir. Teodise ise tanrı anlamındaki Yunanca teos ve adalet anlamına gelen dike kelimelerinin birleşmesiyle oluşan, evrende meydana gelen kötülüklerle mutlak iyi olan tanrının aynı anda var olmasının, herhangi bir çelişki oluşturmayacağını ortaya koyma veya kötülük olgusu karşısında teistin inandığı şekliyle Tanrı'nın varlığını haklı kılma çabalarıdır. Felsefi bir problem olarak kötülük ise, teistin kabul ettiği her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, mutlak mükemmel bir varlık ile evrende tecrübe edilen kötülüğün aynı anda olmasının mantıken mümkün olup olmadığının tartışıldığı teolojik sorundur. Zira insanlık tarihi, Poidevi'nin ifadesiyle deprem, sel, yangın, kıtlık, salgın hastalıklar gibi birçok doğal felaketlerle katliam, savaş, işkence, tecavüz gibi akla hayale sığmayan korkunç acılarla doludur. Bu durum, teistin inandığı şekliyle Tanrı'yı kabul etmesinin kendi içerisinde paradoks oluşturacağını ortaya çıkarmaktadır. Çünkü inanılan Tanrı, kadiri mutlak olup her şeye gücü yeten, alimi mutlak olup her şeyi bilen ve mutlak iyi olan varlıksa, bu tür kötülüklerin farkında olacak, her şeye gücü yettiğinden mutlak iyiliği gereği bu acı ve felaketleri önleyecektir. Fakat bu tür olaylar meydana geldiği için ateizm açısından bu niteliklerde bir varlığın olmadığı ortadadır. En azından bu olaylar olduğu müddetçe böyle bir varlığa olan inancın makul olmadığı görülmektedir. Kaldı ki yaşanılan bu tür olaylar teistlerin de zihin dünyasında sorun oluşturmaktadır. Örneğin Elie Wiesel'in Gece adlı romanında geçen Nazi katliamları sırasında bir Yahudinin dilinden dökülen şu mısralar bu durumu en iyi şekilde açıklamaktadır. Neden ama neden Tanrı'nın adını yüceltecekmişim? Tüm kaslarım isyan ediyordu. Çukurlarda binlerce çocuk yakıldığı için mi? Şabat ve bayram günleri de dahil, sabah akşam 6 ölüm fırını çalıştığı için mi? O, her şeye kadir gücüyle Auschwitz, Birkenau, Buna ve pek çok ölüm fabrikasını yarattığı için mi? Gece gündüz işkence görmemiz, anne babalarımızın, kardeşlerimizin fırınlarda nasıl yakıldığını görmemiz için tüm kavimler arasından bizi seçen ona nasıl yüce tanrım diye seslenebilirdim ki? Sen ki mabedinde boğazlanmamız için bizi seçensin. Adını kutsayabilir miyim? Öyleyse kötülük sorununun temelinde yatan paradoksu şu şekilde ifade edebiliriz. Tanrı her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve mutlak iyi olandır. Dünyada yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi kötülükler vardır. Tanrı, teistin inandığı şekliyle mutlak iyi ise bu tür kötülüklerin meydana gelmesine izin vermemelidir. Şayet izin veriyorsa bu durumda o iyi değildir. Yok, izin vermek istemiyor fakat engelleyemiyorsa o her şeye gücü yeten değildir. Hem her şeye gücü yeten hem de mutlak iyi ise o zaman dünyada niçin bu kadar kötülük var? Konu ilk defa teolojik anlamda sorun olarak Epikür tarafından ele alınmış, sonra Lactantius ve bugünkü klasik şekliyle David Hume tarafından dile getirilmiştir. Bu yönüyle konu ateizmin en önemli gerekçelerinden birisi olmuştur. Çünkü McCloskey'in ifadesiyle bir yanda kötülüğün, diğer yanda her şeye gücü yeten mükemmel derecede iyi bir tanrının var olması çelişki oluşturmaktadır. Bu nedenle ateizm açısından ortada olan bu çelişki, teistler tarafından ya inandığı Tanrı'nın mutlak iyi olma her şeye gücü yetme gibi niteliklerinin bir kısmından vazgeçilerek ya da dünyada meydana gelen kötülükler için iyi bir neden bularak veya kötülüğün Tanrı'dan kaynaklanmadığını göstererek çözülmelidir. Ancak her şeye gücü yetme, her şeyi bilme ve mutlak iyi olma nitelikleri teistin inandığı Tanrı açısından vazgeçilmezdir. Bu nedenle çözüm önerileri daha çok kötülük üzerine şekillenmek gerçekleşmektedir. Ya kötülüğün reel varlığının olmadığı veya olsa bile daha büyük bir iyilik için bir miktar kötülüğün olmasının makul olduğu ya da Tanrı'nın kötülüğe müsaade etmesinin daha iyi bir nedeni olduğu veya kötülüğün kaynağının Tanrı olmadığı gibi çeşitli çözüm önerileri dile getirilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle tüm kötülükleri ahlaki ve doğal olmak üzere ikiye ayırmamız gerekir. Ahlaki kötülük, insan iradesinin yanlış kullanılması sonucunda ortaya çıkan, Tanrı'nın birincil sorumlu olmadığı, kaynaklık etmediği, fakat gerçekleşmesine müsaade ettiği savaş, aldatma, tecavüz, adam öldürme gibi kötülüklerdir. Doğal kötülük ise doğrudan insanın iradesini yanlış kullanması sonucunda meydana gelmeyen, Tanrı'nın birincil kaynak ama insanın da çevreye yapmış olduğu tahribatın etkisiyle ortaya çıkan deprem, sel, heyelan gibi kötülüklerdir. Bu ayrımın dışında düşünce tarihinde Leibniz tarafından her iki kötülük türünden farklı olarak metafizik kötülük kavramı gündeme getirilmiştir. Buna göre bu tür kötülükler yaratılan şeyin doğası gereği sonlu olması nedeniyle asli kusurlardan kaynaklanan kötülüklerdir. Kötülük sorunu bağlamında ateizm eleştirisi temelde iki yaklaşım üzerine şekillenmiştir. Bunlardan birincisi mantıksal tutarsızlık, diğeri de kanıta dayalı eleştiridir. 1. Mantıksal tutarsızlık eleştirisi. Evrende meydana gelen kötülüklerden hareketle teizme yönelik mantıksal tutarsızlık eleştirisi özellikle Mackey ve McCloskey gibi filozoflar tarafından gündeme getirilmiştir. Buna göre hem Tanrı'nın her şeye gücü ettiğini, her şeyi bildiğini ve mutlak iyi olduğunu hem de kötülüğün reel varlığını kabul etmek kendi içerisinde mantıksal tutarsızlık arz etmektedir. Buradaki en temel çelişki bu iki önermeden herhangi birinin doğru olması durumunda diğerinin kesin yanlış olacağıdır. Yani Tanrı ya alim-i mutlak, kadir-i mutlak ve mükemmel değildir ya da kötülük yoktur. Teistin yapması gereken bu niteliklerde bir varlıkla kötülüğü bağdaştırmasıdır. Bu yönüyle mantıksal tutarsızlık eleştirisi teistik düşüncenin iç tutarsızlığına dayanmaktadır. Aslında 1. Tanrı her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, mutlak iyi varlıktır ve 2. Kötülük vardır önermeleri arasında açık bir çelişki yoktur. Bunun farkında olan ateistler bu önermelere 3. İyi bir varlık gücü yettiği ölçüde kötülüğü ortadan kaldırır ve 4. Kadir mutlak bir varlığın yapabileceğinin sınırı yoktur önermelerini ilave ederler. Bu durumda konuyu değerlendirmek için yapabileceğimiz ilk şey, iyi bir varlık gücü yettiği ölçüde kötülüğü ortadan kaldırır önermesini ele almaktır. Bunu anlamak için önermede geçen kötülüğün ne olduğuna bakmak gerekir. Şayet burada kastedilen ahlaki kötülük ise, Tanrı'dan ahlaki kötülüğü ortadan kaldırmasını beklemek makul değildir. Zira Tanrı'nın iyiliği gereği bu tür kötülükleri önlemek için müdahale etme zorunluluğu yoktur. Hatta müdahale etmemesinin iyi bir nedeni vardır. Bu neden de özellikle Augustine ve günümüzde Plantinga tarafından dile getirilen özgür irade savunmasının temelini oluşturan hür iradedir. Aslında ateizmin itirazında bir yönüyle Tanrı'nın evrende meydana gelen savaş, katliam, tecavüz gibi kötülüklerin kaynağı olmadığı kabul edilmektedir. Onların temel itirazı, iyiliği düşünüldüğünde Tanrı'nın neden kötülüklere müsaade ettiğidir. Teizm açısından bu durumun cevabını Augustinci Teodise olarak da bilinen özgür irade savunması oluşturmaktadır. Augustinci Teodise ve özgür irade savunması. Özellikle Aziz Agustin ve günümüzde Plantinga tarafından da savunulan bu teodiseye göre, Tanrı'nın kötülüklere müsaade etmesinin nedeni onlara vermiş olduğu hür iradedir. Buna göre Tanrı özgürlüğün gereği olarak ahlaki iyiliğe yetenekli varlıklar yaratmak için ahlaki kötülüklere yetenekli varlıklar da yaratmıştır. Çünkü hem özgür varlık yaratmak hem de onları özgürlükleri gereği kötülük yapmaktan alıkoymak özgürlüğün doğası düşünüldüğünde mümkün değildir. Öyleyse Tanrı özgür varlıkları yaratmıştır. Özgür olmanın gereği bazıları bunu yanlış kullanarak kötülüğe neden olmuştur. İradenin yanlış kullanılması sonucu meydana gelen kötülükler, ne onun kudreti ve sonsuz bilgisi ne de mutlak iyi olması aleyhine delil oluşturur. Zira Tanrı'nın bu tür kötülükleri önlemesi ancak ahlaki iyinin imkanını ortadan kaldırmakla mümkün olur ki bu durumda özgürlük açısından sorun oluşur. Bu nedenle sorunun mahiyetini oluşturan önermelere Tanrı kötülük içeren dünya yaratır ve bunun iyi bir nedeni vardır ve Tanrı'nın ahlaki kötülük içeren dünya yaratmaksızın ahlaki iyilik içeren bir dünya yaratması mümkün değildir önermelerini ilave ettiğimizde sorunun mahiyetini oluşturan önermeler arasında mantıksal bir çelişki olmadığı görülecektir. Günümüzde Plantinga ile özdeşleşen özgür irade savunmasına göre iradenin yanlış kullanılması sonucu oluşan kötülükleri önlemek için Tanrı'nın yapması gereken iradenin özgürce kullanılmasına müdahale etmektir. Yani ahlaki kötülüğü engellemek için ahlaki iyilik imkanını ortadan kaldırması gerekir. Ateizme göre ahlaki kötülüklerin meydana gelmesinin nedeni olarak özgür iradeyi ileri sürmek makul olmakla birlikte Tanrı'nın mutlak kudret sahibi olduğu düşünüldüğünde o aynı zamanda hem özgür hem de sürekli iyilik yapan varlıklar yaratabilir. Zira kadir-i mutlak bir varlığın yapabileceğinin sınırı yoktur. Ancak mutlak kudret gerçekten de yapabileceğinin sınırı olmadığı anlamına gelir mi? Düşünce tarihinde çokça tartışılmasına rağmen genel kabul edilen görüş, Tanrı'nın kudretinin aklen mümkün olan alana taalluk etmesiyle sınırlı olduğudur. Yani Tanrı, kendi kaldıramayacağı taşı, evli bekar gibi kendi doğası gereği aklen mümkün olmayan şeyleri yaratamaz. Bu durum, Tanrı'nın kudretinde olan bir eksiklikten değil, o eylemin doğası gereği imkansız olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hem özgür hem de sürekli iyiliği yapan insanların aynı anda olması doğası gereği imkansız bir haldir. Çünkü özgürlük her nasıl olursa olsun belirlenimi kabul etmez. İnsanın ahlaki anlamda varlık olması için herhangi bir eylemi gerçekleştirmesi veya ondan kaçınması Tanrı'ya değil, kendine bağlı olmalıdır. Bu bir anlamda özgür iradenin doğası gereği ahlaki açıdan kusurlu eylemi gerçekleştirme potansiyelini zorunlu olarak barındırdığını gösterir. Bunun aksini düşünmek, ateşin varlığını kabul edip niçin yakıcı özelliğinin olduğunu sormak gibidir. Yakıcı özelliği olmazsa zaten o ateş olarak isimlendirilemezdi. Doğası gereği yakıcı olmasından dolayı zaman zaman yangınların olması, bunun sonucunda bir kısım felaketlerin yaşanması tabii bir durumdur. Fakat ortaya çıkan bu olumsuzluklar ateşin bizatihi kötü olduğunu göstermez. Bunun gibi özgür irade de beraberinde doğası gereği yanlış eylemi yapma potansiyelini zorunlu şekilde kendinde bulundurur. 4 sayısının zorunlu olarak aynı zamanda çift sayı olma özelliğini içermesi veya bir üçgenin iç açılarının toplamının zorunlu olarak 180 derece olması gibi. Öyleyse özgürlüğü iyi bir şey olarak görüp de onu hata yapmak, yanlış kullanma potansiyelinden ayırmak aklen mümkün değildir. Bu nedenle aklen mümkün olmayan bu alana tanrısal kudreti taalluk ettirip hem özgür hem de sürekli iyilik yapan insanlar yaratabilirdi demek makul değildir. Bu durumda insan iradesine dayanan katliamlar, savaşlar, aldatma gibi ahlaki kötülüklerin kaynağı Tanrı değil, insanın iradesini yanlış kullanmasıdır. Burada Tanrı'nın sorumluluğu insana özgür irade vermesidir ki bu da iyi bir şeydir. Tanrı da zaten ilmi gereği özgür iradenin iyi bir şey olduğunu bildiği için iyiliği gereği kudretiyle birlikte insanı bu yetiyle yaratmıştır. Ancak bu özgürlük beraberinde kötüyü yapabilme potansiyelini taşıdığı için bir kısım istenmeyen olaylar meydana gelmiştir. Burada Tanrı'nın sorumluluğu yoktur. Öyleyse bu tür kötülüklerin kaynağının Tanrı olmadığı açık olduğundan, ateistin bu anlamda Tanrı'yı suçlamasının doğru bir itham olmadığı ortadadır. Fakat bu noktada cevaplanması gereken başka bir soru da vardır. Tanrı, özgür iradenin yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkan kötülüklerden sorumlu olmasa da, onun iyiliği gereği bu tür kötülük ve ıstıraplara sessiz kalması ahlaki açıdan doğru olur mu? Bu itirazın temelinde yatan mantığın Tanrı'nın insanların özgürlüğüne müdahale etme beklentisi olduğunu görmek gerekir. Örneğin ülkemizde yakın zamanda yaşanan Özgecan olayı olarak bilinen üniversite öğrencisinin başına gelen felaket üzerinden konuyu ele alalım. 13.02.2015 tarihli Habertürk gazetesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir üniversite öğrencisi boğazı kesilip yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Evine dönmek için bindiği minibüsün şoförünün tecavüz amacıyla kıza saldırdığı, kızın direnmesi üzerine boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda yaktığı belirlendi. Bu olaya baktığımızda burada suçlu, olayı gerçekleştiren canidir. Tanrı'nın sorumluluğu yalnızca bu caniye özgür irade vermesidir. Özgür iradenin ise iyi bir şey olduğunu fakat ısının ateşten ya da çift olma özelliğinin dört sayısından ayrılamayacağı gibi kötü eylemi işleme potansiyelinin de zorunlu olarak özgür iradeden ayrılamayacağını yukarıda belirtmiştik. Bu durumda Tanrı'dan beklenen iyiliği gereği bu tür olayları engellemesidir. Peki nasıl engelleyecektir? Yapılacak şey bu menfur olayı işleyen caninin iradesine müdahale etmek, kudretini ve özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Böyle bir durumda şu ikilemle karşı karşıya kalırız. İçerisinde zaman zaman bu tür kötülüklerin olduğu ama aynı zamanda özgür insanların yaşadığı bir dünya mı, yoksa hiç kötülük işlenmeyen ama aynı zamanda hiçbir şekilde özgür olmayan insanların olduğu dünya mı daha iyidir? Genel kabul elbette ki zaman zaman bu tür menfur olaylar meydana gelse de özgür iradeli varlıkların olduğu dünya, hiç özgür olmayan insanların olduğu dünyadan daha iyidir. Tanrı da zaten ilim sıfatıyla bunu bildiği için mutlak iyi olduğu da düşünüldüğünde özgür ama özgürlüğü gereği zaman zaman kötü eylemler gerçekleştiren insanların olduğu dünyayı yaratmıştır. Aksi durum, yani daha iyisi varken kötüsünü veya az iyi olanı yaratma zaten Tanrı'ya yaraşır bir eylem değildir. Buna göre Tanrı özgür varlıklar yaratır. Ancak ateistin iddiasının aksine özgürlüğün doğası gereği onların eylemlerine daha iyiyi gerçekleştirebilecek şekilde müdahale etmez. Kaldı ki Tanrı sorumluluk yükleyip yapılan eylemlerden hesap soracaksa onları özgür varlıklar olarak yaratmalı ve özgürlükleri gereği kötülük yapmalarına fiili engellemede bulunmamalıdır. Sonuçta insanın gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinin iyi mi kötü mü olduğunu belirlemesi için onların bu eylemleri özgürce gerçekleştirmesi gerekir. Ateistin Tanrı'nın bu tür olaylara iyiliği gereği zorunlu olarak müdahale etme beklentisi, özgürlüğün imkanını ortadan kalktığı bir dünyanın istenmesidir. Şayet Tanrı böyle bir dünyayı yaratsaydı, bu kez ateistin itirazı, kötü bir dünyayı yarattığı için kötülükle mutlak iyilik niteliğinin uyuşmadığı üzerine olacaktır. Öyleyse Tanrı, yanlış kullanılsa da özgür şekilde eylemlerini gerçekleştiren insanlara müdahale etmemekle iyi bir şey yapmıştır. Burada kendisinden kaynaklanmayan kötülüklere maruz kalan kimsenin mağduriyetini öte alemde giderecektir. bu tutum her ne kadar kendisinden kaynaklanmasa da mağduriyet yaşayanlara mutlak iyiliğinin göstergesidir. Ateizmin temel hatası, Tanrı'dan hem insanların dilediklerini yapabilme özgürlüğü istemesi, hem de onları kötülük yapmaktan alıkoymasını beklemesidir. Bu durumda özellikle ahlaki kötülükler açısından ateizmin iddiasının aksine sorunun mahiyetini oluşturan önermeler arasında herhangi bir tutarsızlık yoktur. Fakat dünyada meydana gelen kötülükler salt ahlaki olaylar mıdır? Deprem, sel ve yangın gibi kötülükleri nasıl izah edeceğiz? Öncelikle yangının oluşturduğu felaketi Tanrı'ya fatura etmenin bir hata olduğunu hemen söylemeliyiz. Çünkü yangını meydana getiren, kaynaklık eden Tanrı değildir. Tanrı sadece bir araya geldiğinde ateşi meydana getirecek tabii yasaları yaratmıştır. Nitekim tarihte ateşin bulunması çok sonra olmuştur. Bu anlamda her ne kadar ateşi meydana getiren yasaların kaynağı Tanrı olsa da onun yanıcı özelliğinin doğal sonucu olarak yangınların meydana gelmesi insan hatasının sonucudur. Yani Tanrı ateşi meydana getirecek doğal yasaları yaratmakla iyi bir şey yapmıştır. İnsanlar ateşin bulunmasıyla medeniyetlerinde çığır açmışlardır. Bununla birlikte bazı olumsuz olaylara neden olması Tanrı'nın suçu değildir. Öyleyse bu anlamda da kötülüklerin meydana gelmesinin kaynağı Tanrı değildir. Burada en çok tartışılan konu ise depremlerdir. Öncelikle şunu belirtelim ki felaketleri tanrısal cezalandırma olarak görmek doğru değildir. Agustin düşüncesinde olduğu gibi ilkel insanlardan antik Yunan'a hatta teistik dinlere kadar birçok toplumda felaketler insanın iradesini yanlış kullanmasının sonucunda günahlarının bir cezası olarak görülmüştür. Bu durumu en iyi ifade eden örneklerden birisi Albert Camus'un Veba adlı romanının karakterlerinden biri olan rahip Panelo'nun şu sözleridir. Kardeşlerim, felaketin içindesiniz ve kardeşlerim, siz bunu hak ettiniz. Ancak Tanrı'nın mutlak iyiliği düşünüldüğünde kötülüğün meydana gelmesini salt tanrısal bir cezalandırma olarak görmek doğru değildir. Zira depremlerde sadece günahkarlar değil, sorumluluk çağına gelmemiş bebekler de ölmektedir. Tanrı, kurunun yanında yaşı yakacak bir adaletsizlik yapmayacağına göre bu tür felaketler tanrısal cezalandırma olarak görülmemelidir. Deprem, yer şekilleri ve fay hatlarına göre meydana gelir. Üzerinde yaşayanların dindar veya dini dar olmasının hiçbir etkisi yoktur. Üstelik evrenin ilk oluşum aşamasında insan yaratılmamışken en büyük depremlerin gerçekleştiği düşünülünce bu durumu tanrısal cezalandırma olarak görmek makul değildir. Diğer yandan dünyada en az depremin Sibirya, Kanada, İç Afrika ve Brezilya gibi eski çekirdek masifler üzerinde olması onların dindar olduklarından kaynaklanmaz. Yer şekillerinin özelliğidir. Bu konuyu Tanrı kötülüklerin kaynağı değildir başlığında tekrar ele alacağımızdan dolayı şimdilik söyleyeceğimiz şey doğal kötülükler anlamında da ateizmin iddiasının aksine sorunun mahiyetini oluşturan önermeler arasında mantıksal bir tutarsızlığın olmadığıdır. Sayfa 103 ayrım sonu.